Ayrım 7. Sürgün ve Krallık. Albert Camus. Sayfa 70. Düşmancalığı kendisini de şaşırtan bir sesle "Onu neden öldürdün?" dedi. Arap gözlerini başka yana çevirdi. Kaçtı. Arkasından koştum. Gözlerini Daru'ya dikti ve bir tür mutsuz soruyla doluydular. "Şimdi bana ne yapacaklar?" "Korkuyor musun?" Öteki gözlerini başka yana çevirerek dikleşti. "Üzgün müsün?" Arap ağzı açık ona baktı. Belliydi, anlamıyordu. Daru sinirlenmeye başlıyordu. Aynı zamanda iki yatak arasında sıkışmış, koca bedeninde, beceriksiz ve utangaç buluyordu kendini. "Oraya yat," dedi, sinirli sinirli. "O senin yatağın." Arap kımıldamıyordu. Daru'ya seslendi. "Söylesene." Öğretmen ona baktı. "Jandarma yarın gelecek mi?" "Bilmiyorum." "Sen de bizimle mi geleceksin?" "Bilmiyorum, neden sordun?" Tutuklu kalktı. Ayakları pencere önünde, çarşafların üzerine uzandı. Elektrik ampulünün ışığı dosdoğru gözlerine geliyordu. Hemen yumdu gözlerini. Daru yatağın önüne dikilmişti. "Neden?" diye yineledi. Arap kör edici ışığın altında gözlerini açtı. Göz kapaklarını kırpmamaya çalışarak ona baktı. "Bizimle gel," dedi. Gecenin ortasında Daru hala uyumuş değildi. Tümüyle soyunduktan sonra yatağa girmişti. Hep çıplak yatardı. Ama odada giysisiz kalınca duraladı. Zayıf buluyordu kendini. Yeniden giyinme düşüncesine kapıldı. Sonra omuz silkti. Çok şeyler görmüştü o. Gerekirse karşıtını ikiye bölebilirdi. Yatağından gözetleyebilirdi onu. Sırt üstü uzanmış, hep kımıltısız, keskin ışığın altında gözleri kapalı. Daru ışığı söndürdüğü zaman karanlık birden pıhtılaşır gibi oldu. Yavaş yavaş gece pencerede yeniden canlandı. Yıldızsız gökyüzü burada usul usul kımıldıyordu. Öğretmen çok geçmeden önünde uzanmış bedeni seçebildi. Arap hala kımıldamıyordu ama gözleri açık gibiydi. Hafif bir yer dolaşıyordu okulun çevresinde. Belki de bulutları kovacak ve güneş geri dönecekti. Gece yel sertleşti. Tavuklar biraz gürültü çıkardılar. Sonra sustular. Arap yana döndü. Daru'ya sırtını döndü. Daru adamın inlediği şeyi işitir gibi oldu. Sonra daha güçlü ve daha düzenli olmuş soluğunu dinledi. Bu öylesine yakın soluğu dinliyor ve bir türlü uyuyamadan düş kuruyordu. Bir yıldır yalnız yattığı odada bu varlık rahatını kaçırmaktaydı. Ama bir de onu bir tür kardeşliğe zorladığı için rahatsız ediyordu. Şimdiki koşullarda bu kardeşliği istemiyor ve iyi biliyordu. Aynı odaları paylaşan insanlar, ister asker olsunlar, ister tutuklu, giysileriyle birlikte zırhlarını bırakınca her akşam düşün ve yorgunluğun eski birliğinde birbirlerini buluyorlardı sanki. Ama Daru çırpınıyor, bu saçmalıklardan hoşlanmıyordu. Uyumak gerekiyordu. Gene de biraz sonra Arap ayrımsanmaz bir biçimde kıpırdadığı zaman öğretmen hala uyumamıştı. Tutuklunun ikinci devinisinde hazır durumda doğruldu. Arap neredeyse bir uyur gezer devinisiyle kollarının üstünde ağır ağır doğruluyordu. Yatağın üstüne oturup sanki dikkatle dinliyormuş gibi kımıldamadan, başını Daru'ya çevirmeden bekledi. Daru kımıldamadı. Tabancanın masasının gözünde kaldığını düşünmüştü. Hemen davranmak daha iyiydi. Bununla birlikte tutukluyu gözetlemeyi sürdürüyordu. O da aynı işlek devinimle ayaklarını yere basıyor, gene bekliyor, sonra ağır ağır doğrulmaya başlıyordu. Daru tam seslenecekti ki, Arap bu kez doğal ama olağanüstü sessiz bir biçimde yürümeye başladı. Sundurmaya açılan dipteki kapıya doğru gidiyordu. Kolu önlemle oynattı, çıktı. Kapıyı kapatmadan itti. Daru kımıldamamıştı. Kaçıyor diye düşünüyordu yalnızca. Güzel çözüm doğrusu. Yine de kulak verdi. Tavuklar kıpırdamıyordu. Demek adam düzlüğün üzerindeydi. O zaman hafif bir su sesi geldi kulağına. Bunun ne olduğunu ancak adam yeniden kapıda belirdiği, özenle kapatıp sessizce yatağına yattığı zaman anladı. O zaman Daru ona sırtını dönüp uyudu. Daha sonra uykusunun derinliklerinde, okulun çevresinde kaçamak ayak sesleri işitir gibi oldu. "Düş görüyorum, düş görüyorum," diye yineliyordu kendi kendine ve uyuyordu. Uyandığı zaman gökyüzü açılmıştı. İyi kapanmayan pencereden soğuk ve ara bir hava giriyordu. Arap şimdi battaniyeler altında büzülmüş, ağzı açık, tümden kendini bırakmış, uyuyordu. Ama Daru kendisini sarstığı zaman korkunç bir biçimde irkildi. Daru'ya hiç tanımadan, çılgın gözlerle ve öyle bir korku anlatımıyla baktı ki öğretmen bir adım geriledi. "Korkma, benim, yemek yiyeceğiz." Arap başını salladı. "Evet," dedi. Sakinlik yüzüne geri dönmüştü ama anlatımı hep uzak ve dalgındı. Kahve hazırdı. Her ikisi de kamp yatağının üstüne oturup poğaça parçalarını ısıra ısıra içtiler. Sonra darı arabı sundurmanın altına götürdü ve elini yüzünü yıkadığı musluğu gösterdi. Odaya döndü. Battaniyeleri ve kamp yatağını katladı. Kendi yatağını da yapıp odayı topladı. Sonra okuldan geçerek dolma alana çıktı. Güneş şimdiden mavi gökte yükselmekteydi. Issız yayla yumuşak ve canlı bir ışığa batmıştı. Dik keçi yolunda kar yer yer erimekteydi. Taşlar yeniden belirecekti. Öğretmen yaylanın kıyısına çömelmiş, ıssız uzama bakıyordu. Balducci'yi düşünmekteydi. Onu üzmüştü. Bir bakıma onunla aynı torbada olmak istemiyormuş gibi kovmuştu onu. Jandarmanın ala ısmarlattık deyişini hala işitiyor ve nedeni bilmeden şaşılacak ölçüde boş ve zayıf buluyordu kendini. Bu sırada okulun öbür yanında Arap öksürdü. Darı neredeyse istemeye istemeye dinledi onu. Sonra öfke içinde bir taş fırlattı. Taş kara gömülmeden önce havada ıslık çaldı. Bu adamın budalaca cinayeti onu ayaklandırıyor ama onu teslim etmek onuruna aykırı bir şeydi. Bunu düşünmek bile alçalıştan çılgına döndürüyordu onu. Hem kendisine bu araba yollayan kendi yurttaşlarına hem de öldürmeyi göze almış ve kaçmayı becerememiş olan bu adama lanet ediyordu. Darı kalktı. Doldurma alanda dört döndü. Kımıldamadan bekledi, sonra okula girdi. Arap sundurmanın beton tabanına doğru eğilmiş, iki parmağıyla dişlerini yıkıyordu. Darı ona baktı. Sonra gel dedi. Tutuklunun önünden odaya girdi. Kazağının üstüne av ceketini geçirdi. Yürüyüş ayakkabılarını giydi. Arap'ın kefyesini ve sandallarını giymesini ayakta bekledi. Okulun içinden geçtiler. Öğretmen yoldaşına çıkışı gösterdi. Hadi dedi. Öteki kımıldamadı. Geliyorum dedi Darı. Arap çıktı. Darı odaya döndü. Peksimet, hurma ve şeker alıp bir paket yaptı. Sınıfta çıkmadan önce bir saniye masanın önünde duraladı. Sonra okulun eşiğini geçip kapıyı kapattı. Buradan dedi. Arkasında tutuklu doğu yönüne saptı. Ama okuldan azıcık ileride arkasında hafif bir gürültü duyar gibi oldu. Geri döndü. Yapının çevresini denetledi. Hiç kimse yoktu. Arap anlar gibi görünmeden ona bakıyordu. Gidelim dedi Darı. Bir saat yürüdüler ve kireç taşından bir tür sivri kayanın yanında dinlendiler. Kar gittikçe daha hızlı eriyordu. Güneşe mensup birikintilerini emiyor, yaylayı hızla temizliyor, yayla da yavaş yavaş kuruyor ve havanın kendisi gibi titriyordu. Yeniden yola koyuldukları zaman toprak ayaklarının altında çınlıyordu. Arada bir önlerinde bir kuş sevinçli bir çığlıkla uzamı yeri veriyordu. Darı derin derin soluyarak serin ışığı içiyordu. Mavi gökten şapkasının altında neredeyse tümüyle sarı olan bu geniş, bildik uzamın karşısında bir coşku doğmaktı içine. Güneye doğru inerek bir saat daha yürüdüler. Ufalanabilir kayalardan oluşan bir sürü düz tepeye geldiler. Buradan başlayarak yayla, doğuda basık bir ovaya doğru iniyor, burada birkaç yıldız ağaç seçiliyor ve güneyde kaya yığınlarına doğru görünümüne engebeli bir hava veriyordu. Darı iki yönü de gözden geçirdi. Yalnızca gök vardı çevrende. Tek insan görünmüyordu. Arap'tan yana döndü. O da anlamadan kendisine bakıyordu. Darı bir paket uzattı ona. Al dedi. Hurma, ekmek, şeker var içinde. İki gün dayanabilirsin. Şu da 1000 frank. Arap paketi ve parayı aldı. Ama kendisine verileni ne yapacağını bilemiyormuş gibi dolu ellerini göğsünün düzeyinde tutuyordu. Bak şimdi dedi öğretmen. Ona doğru yönünü gösterdi. İşte Tinguit yolu. 2 saatlik bir yolum var. Tinguit'te yönetim ve polis var. Seni bekliyorlar. Arap paketi ve parayı hep göğsünde tutarak doğuya doğru bakıyordu. Darı kolunu tuttu ve hiç de yumuşak olmayan bir biçimde güneye doğru 1/4 dönüş yaptırdı ona. Bulundukları yüksekliğin eteğinde belli belirsiz bir yolun varlığı sezilmekteydi. Yaylanın içinden geçen yol bu. Buradan bir günlük yürüyüş sonunda otlakları ve ilk göçebeleri bulursun. Seni aralarına alır, korurlar yasalarına göre. Arap şimdi Darü'den yana dönmüştü ve yüzünde bir tür ürküntü yükseliyordu. Dinle dedi. Darü başını salladı. Hayır, sus. Şimdi senden ayrılıyorum. Ona sırtını döndü. Okul yönünde 2 geniş adım attı. Kararsız bir havayla kımıldamadan duran araba baktı. Sonra yine yürüdü. Birkaç dakika süresince soğuk toprakta çınlayan kendi ayak seslerini işitti yalnızca. Hiç başını çevirmedi. Gene de bir an önce geriye döndü. Arap hep orada tepenin ucundaydı. Şimdi kolları sarkıktı, öğretmene bakıyordu. Darı gırtlağının düğümlendiğini duydu ama öfkeyle küfretti. Kolunu salladı, yine yürümeye girişti. Yeniden durup baktığında bayağı uzaktaydı. Artık tepede hiç kimse yoktu. Darı duraladı. Güneş şimdi gökyüzünde bayağı yukarıdaydı ve alnını yakmaya başlıyordu. Öğretmen önce biraz kararsız, sonra kararlılıkla geldiği yoldan geri döndü. Küçük tepeye geldiğinde her yanı ter içindeydi. Tepeyi hızla tırmandı ve soluk soluğa dorukta durdu. Güneyde kayalık alanlar mavi göğün üzerinde açıklıkla belli oluyor ama doğuda ovanın üstünde şimdiden sıcaktan bir buğu yükselmekteydi. Darı bu hafif sisin içinde hapishane yolunda ağır ağır ilerlemekte olan arabı gördü. Bir süre sonra sınıfın penceresi önüne dikilmiş, hiç görmeden ışığın göğün yüksekliklerinden yaylanın tüm yüzeyine atlayışına bakmaktaydı. Arkasında kara tahtanın üstünde Fransız ırmaklarının kıvrımları arasında beceriksiz bir elin tebeşirle yazdığı ve az önce okuduğu yazı. Kardeşimizi ele verdin, ödeyeceksin. Darü gökyüzüne, yaylaya ve daha ötelerde denize dek uzanan görünmez topraklara bakıyordu. Öylesine çok sevdiği bu geniş ülkede yalnızdı. Jonas ya da resim yapan ressam. Beni denize atın. Çünkü biliyorum ki bu büyük fırtınayı üstünüze ben çekiyorum. Jonas, 1. bölüm 12. Ressam Gilbert Jonas yıldızına inanırdı. Hem de başkalarının dini karşısında saygı, hatta bir tür hayranlık duymasına karşın yalnızca yıldızına inanırdı. Oysa bulanık bir biçimde hiçbir zaman hiçbir şey hak etmeden çok şey elde edeceğini benimsemek olduğuna göre kendi inancı da erdemden yoksun değildi. Bu nedenle 35 yaşlı olaylarında yaklaşık 10 eleştirmen birdenbire yeteneğini bulgulamış olma onuru için çekişmeye girince hiç de şaşırmış görünmedi. Ama kimilerinin kendini beğenmişliğine bağladığı dinginliği tam tersine güvenli bir alçak gönüllülükle çok güzel açıklanmaktaydı. Jonas kendi üstünlüklerinden çok yıldızın hakkını veriyordu. Bir tablo satıcısı kendisini her türlü kaygıdan kurtaran bir aylık önerdiği zaman biraz daha fazla şaşırmış göründü. Jonas'ı ve yıldızlarını, talise yıllarından beri seven mimar Reteu, kendisine bu aylığın fazla düzgün bir yaşam sağlayacağını ve satıcının bundan hiç zararlı çıkmayacağını göstermeye çalışıp durduysa da boşuna öyle deme diyordu Jonas. El attığı her işte başarılı olan ama bileğinin zoruyla başarılı olan Reteu dostunu paylıyordu. Ne demek öyle deme, tartışmak gerek. Hiçbir şey değişmedi. Jonas içinden yıldızına teşekkür ediyordu. ''Siz nasıl isterseniz öyle olsun.'' dedi satıcıya. Ve kendini tümüyle resme adamak üzere babasının yayın evindeki görevlerini bıraktı. ''Bu bir şans.'' diyordu. ''Gerçekte sürmekte olan bir şans.'' diye düşünmekteydi. Anılarında nedenle uzaklara giderse gitsin bu şansı hep iş başında buluyordu. Önce kendisini hiç üstüne düşmeden yetiştirdikleri ve böylece düş kurma olanağı verdikleri, sonra da aldatma nedeniyle birbirlerinden ayrıldıkları için ana babasına içten bir minnet duymaktaydı. Babası ayrılma nedeni olarak aldatmayı göstermişti. Ama oldukça özel bir aldatma söz konusu olduğunu belirtmeyi unutturdu. Karısının bunda hiçbir kötülük görmeden kendini acı çeken insanlığa sunmuş bu gerçek, laik ermişin iyilik edimlerine katlanamıyordu. Karısının erdemini bildiği gibi yönlendirmek savındaydı. ''Yoksullarla aldatılmaktan bıktım.'' diyordu bu Otello. Bu uzlaşmazlık Jonas için yararlı oldu. Ana babası boşanmış ana babalardan gelme birçok sadik cani örneği sayılabileceğini okuduktan ya da öğrendikten sonra böylesine kötü bir gelişimin tohumunu daha yumurtada boğmak için onu şımartma konusunda birbirleriyle yarışa girdiler. Çocuğun bilincinin uğradığı sarsıntının etkileri ne kadar az belirginse onlar da o kadar çok kaygılanıyorlardı. Görünmez çöküntülerin en derin çöküntüler olması gerekirdi. Jonas kendinden ya da gününden hoşnut olduğunu söylemeye görsün. Büyüklerin alışılmış kaygısı çıldırma düzeyine ulaşıyordu. Dikkatleri iki katına çıkıyor, çocuğun arzu edebileceği hiçbir şey kalmıyordu. Son olarak varsayımsal mutsuzluğu Jonas'a dostu Reteo'nun kişiliğinde çok bağlı bir kardeş kazandırdı. Reteo'nun ana babası mutsuzluğunu acıdıkları için küçük lise arkadaşını sık sık evlerine çağırıyorlardı. Onların acıma dolu söylemleri, güçlü ve sporcu oğullarına, gevşek başarılarına, şimdiden hayranlık duyduğu çocuğu koruma altına alma isteğini esinledi. Hayranlık ve acıma dostluk için iyi bir karışım oldu. Jonas geri yanı gibi bunu da yüreklendirici bir sadelikle karşıladı. Jonas özel bir çaba göstermeden öğrenimini bitirince babasının yayın evine girip burada iyi bir durum edinme ve dolaylı yollardan ressam çağrısını bulma şansına ulaştı. Jonas'ın babası Fransa'nın en önde gelen yayıncısı olarak kitabın geleceğinin her zamankinden de parlak hem de ekim bunalımı nedeniyle parlak olduğu kanısındaydı. Tarih kitabı ne kadar az okunursa o kadar çok satıldığını gösteriyor diyordu. Bundan yola çıkarak kendisine sunulan müsveddeleri ender olarak okuyor, bunları yayımlamaya ancak yazarın kişiliğine ya da konunun güncelliğine. Bu açıdan her zaman güncel tek konu seks olduğundan yayımcı sonunda uzmanlaşmıştı. Bakarak karar veriyor, yalnızca ilginç sunma biçimleri ve masrafsız reklam bulmakla uğraşıyordu. Böylelikle Jonas, okuma bölümü kendisine verilince bol bol boş zamanı da kavuştu. Bu boş zamanı doldurmak gerekirdi. Böylece resimle karşılaştı. İlk kez beklenmedik ama tükenmek bilmez bir ateş buldu kendinde. Çok geçmeden günlerini resim yapmaya adadı ve hiç çaba harcamadan bu uygulamada büyük başarı gösterdi. Başka hiçbir şey onu ilgilendirmez gibi görünüyordu. Öyle ki yaş gelince zar zor evlenebildi. Resim tüm varlığını yutuyordu. İnsanlara ve yaşamın alışılmış durumlarına iyi niyetli bir gülümsemeyle bakıyor. Bu gülümseme kendisini onların kaygısını yüklenmekten koruyordu. Jonas'ın sağ eli bir bandajla kımıltısızlaştırılıp da en sonunda can sıkıntısından aşka ilgi duyması için Retao'nun arkasında dostu, fazla hızlı sürdüğü motosikletle kaza yapması gerekti. Bu ağır kazada da Yıldız'ın iyi etkilerini görmeye yöneldi. O olmasa Louis Pauline'e hak ettiği biçimde bakmaya zaman ayırmayacaktı. Öte yandan Retao'ya göre Louis'e bakmaya değmezdi. Kendisi ufak ve tıknaz olduğundan yalnız iri kadınları severdi. ''Bu karıncada ne buluyorsun bilmem.'' diyordu. Louis gerçekten de ufaktı. Kara tenli, kara saçlı, kara gözlüydü. Ama hoş yapılı ve güzel yüzlüydü. Jonas iri ve sağlamdı. Karıncaya acıyordu. Louis'in hünerliliğini de duygusunu güçlendiriyordu. Louis'in iç ağrısı etkinlikti. Böylece bir iç çağrı Jonas'ın devinsizliği ve üstünlüklerine olan eğilimiyle çok güzel uyuşmaktaydı. Louis önce yazına adadı kendini. En azından yayıncılığın Jonas'ı ilgilendirdiğine inandığı sürece adadı. Hiç sıra gözetmeden önüne ne gelirse okuyordu. Birkaç hafta içinde her şeyden söz edebilecek duruma geldi. Jonas ona hayran kaldı ve Louis kendisine bilgi verdiğini, başlıca çağdaş buluşları tanımasını sağladığına göre okumaktan kesin biçimde bağışık duruma geldiği yargısına vardı. Artık bir insanın kötü ya da çirkin olduğunu değil, kötü ya da çirkin olmak istediğini söylemek gerek diye kesinliyordu Louis. Ayrım önemliydi ve Retao'nun belirttiği gibi en azından insan türünün mahkum edilmesiyle sonuçlanmak tehlikesini gösteriyordu. Ama Louis hem gönül basını hem de felsefe dergilerince savunulduğuna göre bu gerçeğin evrensel olduğunu ve tartışılamayacağını göstererek bıçak gibi kesip attı. ''Nasıl isterseniz öyle olsun.'' dedi Jonas. Hemen sonra da bu acı buluşu unutup yıldızını düşlemeye daldı. Louis Jonas'ın yalnızca resimle ilgilendiği anlar anlamaz yazını boşladı. Hemen plastik sanatlara adadı kendisini. Müze müze, sergi sergi dolaştı. Jonas'ı da birlikte sürükledi. Jonas çağdaşlarının yaptığı resmi pek anlamıyor ve sanatçı basitliğinde bundan rahatsız oluyordu. Bununla birlikte sanatıyla ilgili her konuda böylesine iyi bilgi edindiği için seviniyordu. Şu var ki ertesi gün yapıtlarını gördüğü ressamın adını bile unutuyordu. Ama yazınsal döneminden sakladığı kesinliklerden birini, yani gerçekte hiçbir şeyin unutulmadığını kesin bir dille anımsattığı zaman Louis haklıydı. Yıldız Jonas'ı gerçekten koruyor, o da böylece belleğin kesinliklerini ve unutuşunun rahatlıklarını hiç rahatsızlık duymadan istifliyordu. Ama Louis'in cömertçe gösterdiği bağlılığının gömüleri Jonas'ın günlük yaşamında en güzel ateşleriyle parlamaktaydı. Bu iyi melek, her normal insan için zaten öylesine kısa olan bir yaşamın günlerini kısaltan ayakkabı, giysi ve çamaşır alımından kurtarıyordu. Kararlı bir biçimde sosyal sigortanın anlaşılmaz belgelerinden vergi dairesinin durmamacasına yenilenen düzenlemelerine varıncaya dek zaman öldürme makinesinin binlerce buluşunu kendi üzerine alıyordu. Evet doğru diyordu Retao. Ama senin yerine dişçiye gidemez. Gitmiyordu ama telefon edip en iyi saatlerde randevu alıyordu. 4BG'nin yağ değişimiyle tatile gidilecek otellerde yer ayırtmakla evin kömürüyle uğraşıyordu. Jonas'ın vermek istediği armağanları kendisi satın alıyor, çiçeklerini seçip yolluyor. Gene de kimi akşamlar o yokken evine uğrayıp yatağı hazırlıyor, o gece yatmadan önce yatağı açmasına bile gerek kalmıyordu. Bu yatağa da aynı ateşle girdi. Sonra belediye başkanıyla randevu işiyle uğraştı. Jonas'ı yeteneğinin en sonunda tanımasından 2 yıl önce buraya götürdü ve balayını tüm müzeler gezilecek bir biçimde düzenledi. Bundan önce konut bunalımının tam ortasında 3 odalı bir daire bulmayı da unutmadı. Dönüşte buraya yerleştiler. Daha sonra 3'e kadar gitme tasarısı uyarınca birbiri ardından bir oğlan, bir kız, 2 çocuk doğurdu. Tasarısının tümünü de Jonas'ın kendini resme adamak üzere yayın evinden ayrılmasından sonra gerçekleştirdi. Öte yandan doğurur doğurmaz Louis kendini artık yalnızca çocuğuna, sonra da çocuklarına adadı. Gene kocasına yardım etmeye çalışıyordu ama zamanı yoktu. Hiç kuşkusuz Jonas'ı boşladığını üzülüyordu ama kararlı yaratılışı böyle üzüntülerle oyalanmasını engelliyordu. Ne yapalım? Herkese kendi tezgahı diyordu. Jonas da bu deyime bayıldığını söylüyordu her zaman. Çünkü o da zamanının tüm ressamları gibi zanaatçı sayılmak istiyordu. Neyse zanaatçı biraz boşlandı ve kunduralarını kendisini satın almak zorunda kaldı. Bununla birlikte böyle bir tutumun nesnelerin doğasında bulunması bir yana Jonas da neredeyse sevinecekti buna. Hiç kuşkusuz mağazaları gezmek için bir çaba harcaması gerekmekteydi. Ama bu çaba çiftlerin yaşamına öylesine mutluluk getiren şu yalnızlık saatlerinden biriyle ödüllendiriliyordu. Yaşam alanı sorunu ailenin öteki sorunlarından çok daha önemliydi gene de. Çünkü çevrelerinde zaman ve uzam aynı devinimle daralmaktaydı. Çocukların doğumu, Jonas'ın yeni mesleği, evlerinin darlığı, aylığının daha büyük bir daire almayı olanaksız kılan sınırlılığı, Louise'in ve Jonas'ın çifte etkinliğine ancak dar bir alan bırakmaktaydı. Daire başkentin eski mahallesinde 18. yüzyıldan kalma bir konağın birinci katındaydı. Bu semtte birçok ressam oturmaktaydı. Ne de olsa sanatta yeninin araştırmasının eski bir ortamda yapılması gerektiği ilkesine bağlıydılar. Jonas da bu kanıyı paylaşırdı. Bu semtte yaşadığına çok seviniyordu. Ne olursa olsun daire eski olmasına eskiydi. Ama kimi çok çağcıl düzenlemeler ona özgün bir hava vermişti. Bu özgün havada çok dar bir yüzeyi kaplamasına karşın konuklarına büyük bir hava oyulumu sunmasıydı. Görkemli oranlarına bakılacak olursa özellikle yüksek tavanlı ve çok güzel pencerelerle süslü odalar, kabuller ve şatafat için yapılmıştı. Ama kentsel yığılmanın ve taşınmaz akarlarının zorunlulukları birbirini izleyen mal sahiplerini fazlasıyla geniş odaları duvarlarla bölmeliğe ve bu yoldan kiracı sürülerine yüksek fiyatlarla kiraladıkları bölmelerin sayısını çoğaltmaya yöneltmişti. Bununla birlikte önemli hava oyulumu dedikleri şeyin altını çizmekten de geri kalmıyorlardı. Bu üstünlük yadsınamazdı. Yalnız bunu mal sahiplerinin odaları yüksekliğine de bölme olanağı bulamamış olmalarına bağlamak gerekiyordu. Böyle olmasa bu dönemde özellikle çok evlenen ve çabuk çoğalan yeni kuşağa birkaç sığınak daha sunmak için gerekli özverilerde bulunmaktan çekinmezlerdi. Öte yandan hava oyulumu yalnızca üstünlükler sunmuyordu. Kışın odaları güç ısınır kılma elverişsizliğini sunuyor. Bu da yazık ki mal sahiplerinin ısıtma ödentisini yükseltmek zorunda bırakıyordu. Yazın camlı yüzeyin genişliği nedeniyle daire sözcüğün tam anlamıyla ışığın saldırısına uğruyordu. Pancur yoktu. Hiç kuşkusuz pencerelerin yüksekliği ve marangoz fiyatları yüzünden mal sahipleri pancur koydurtmaya boş vermişlerdi. Ne de olsa kalın perdelerde aynı işi görebilirdi. Kiracılarca konulmaları gerektiğine göre de hiçbir maliyet sorunu çıkarmıyordu. Ayrıca mal sahipleri kiracılarına yardımdan geri durmuyor, onlara en uygun fiyatlarla kendi mağazalarından gelen perdeler sunuyorlardı. Gerçekten de taşınmaz insanseverliği onların oyalanma uğraşlarıydı. Bu yeni prensler günlük yaşamda perkal ve kadife satmaktaydılar. Jonas, dairenin üstünlükleri karşısında coşmuş, elverişsizliklerini kolaylıkla benimsemişti. Isınma ödentisi konusunda nasıl isterseniz öyle olsun demişti mal sahibine. Perdelere gelince, yalnız yatak odasına perde koyup öteki pencereleri çıplak bırakmayı yeterli bulan Louise'e hak veriyordu. Gizleyecek hiçbir şeyimiz yok diyordu bu arı yürekli. Jonas'ı özellikle en büyük oda büyülemişti. Bu odanın tavanı öylesine yüksekti ki herhangi bir aydınlatma düzeni yerleştirilmesi söz konusu olamazdı. Bu odaya doğrudan giriliyor, dar bir koridorla da çok daha küçük olan yan yana iki odaya bağlanıyordu. Dairenin ucunda, mutfağın yanında tuvalet ve duş odası adıyla onurlandırılan bir daracık yer vardı. Bir aygıt takıp dikey yönde yerleştirmek, iyilik verici fışkırmayı hiç mi hiç kımıldamadan sağlamak koşuluyla gerçekten böyle adlandırılabilirdi. Tavanların gerçekten olağan dışı yüksekliği ve odaların darlığı bu daireyi tümüyle kapı ve pencerelerden oluşan, neredeyse tümüyle canlı bir garip koşut yüzeyler toplamına dönüştürüyor, içinde eşyalar dayanak bulamıyor, insanlar ak ve keskin bir ışık içinde yitmiş durumda, dikey bir akvaryumda bebekler gibi yüzer görünüyordu. Üstelik tüm pencereler avluya, yani kısa bir uzaklıktan, aynı biçimde başka pencerelere bakıyor. Bu pencerelerin ardında da hemen ikinci bir avluya bakan pencerelerin yüksek görüntüleri seçiliyordu. Jonas kendinden geçmiş durumda aynalar odası diyordu. Retiao'nun övdüğü üzerine küçük odalardan birini yatak odası yapmışlardı. Ötekinde de geleceği şimdiden belli olmuş çocuk yatacaktı. Büyük oda gündüz Jonas'a atölyelik ediyor, akşam yemek saatinde de ortak oda olarak kullanılıyordu. Öte yandan Jonas'ın ya da Louise'in ayakta durmak istemesi koşuluyla gerekirse mutfakta da yemek yenilebiliyordu. Reta oda akıllıca düzenlemeleri çoğalttıkça çoğaltmıştı. Körüklü kapılar, gizlenir kapaklar, açılır kapanır masalar aracılığıyla eşya azlığını karşılamış. Bu özgün dairenin şaşırtı kutusu havasını arttırmıştı. Ama odalar tablo ve çocukla dolunca gecikmeden yeni bir yerleşimi düşünmek gerekti. Gerçekten de üçüncü çocuğun doğumundan önce Jonas büyük odada çalışıyor, Louise yatak odasında örgü örüyor, iki küçük son odada kalıp bildikleri gibi yaşıyor, ellerinden geldiğince tüm daireye de yayılıyorlardı. Bu durumda yeni doğanı atölyenin bir köşesine yerleştirmeye karar verdiler. Jonas burasını tuvallerini bir paravan biçiminde üst üste koyarak ayırdı, böylece çocuğun sesini hemen işitip çağrısına karşılık verebilirlerdi. Ayrıca Jonas'ın hiçbir zaman rahatını bozmasına gerek yoktu. Louise bunu önlüyordu. Binlerce önlemle ve ayaklarının ucuna basarak da olsa atölyeye girmek için çocuğun bağırmasını beklemiyordu. Jonas bu incelik karşısında duygulandı. Bir gün Louise'in bu denli duyarlı olmadığını, onun ayak sesleri içinde de çalışabileceğini söyledi. Louise çocuğu uyandırmanın da söz konusu olduğunu belirtti. Böylece ayrımına vardığı ana yüreği karşısında Jonas'ın içi hayranlıkla doldu. Aldanışına yürekten güldü. Böylece Louise'in önlemli girişlerinin serbestçe girmesinden daha rahatsız edici olduğunu söylemeyi göze alamadı. Bir kez daha uzun sürdükleri için, ikincisi bu iş Louise'in kolları genişçe açılmış, gövdesi biraz geriye eğilmiş, bacağı önde, çok yukarı kaldırılmış olarak görünmeden geçemeyeceği bir deviniyle yapıldığı için. Hatta Louise her an atölyeyi ağzına kadar dolduran tuvallerinden birine takılma tehlikesi gösterdiğine göre bu yöntem açık amaçlarına ters düşmekteydi. O zaman gürültü çocuğu uyandırıyor, o da kendi olanaklarıyla hoşnutsuzluğunu ortaya koyuyordu. Olanakları da oldukça güçlüydü doğrusu. Baba çocuğunun ciğersel yeteneklerine hayran durumda. Hemen onu pışpışlamaya koşuyor. Çok geçmeden de yerini karısı alıyordu. Jonas o zaman tuvallerini kaldırıyor. Sonra elinde fırçaları, kendinden geçmiş durumda oğlunun ısrarlı ve egemen sesini dinliyordu. 7. ayrımın sonu, sayfa 86.